Ayrım 3.
Nakış, Ali Haydar'ın bu sözünü acı bir gülümseyiş ve başsallayışla karşıladı. Söylemesi ayıp, onlar benim keçiler gibi daha çok dinlerler sizi. Hergele sürüsünden hiç farkları yoktur. Halbuki iş ne kadar kolaydır. Her yerde birden ayağa kalksalar, bu işi bir gecede hallederler. Yazık değil mi bu gençlere bu dağlarda perişan oluyor? Devrim kolay değil Nakış, dedi Ali Haydar. Uzun süreli, bıktırıcı, sabırlı bir iştir. Bir kişinin 1 milyon haline gelebilmesi birden olmaz. Elmayı yemek için çeneyi işletmek gerekiyor. Söylemesi ayıp, halk yardım ederse teşkilatın bahtı açılır. Ama halkın desteğini nasıl sağlayacaksınız? Halk enayi değil, iş yapanı seviyor. Halkın eşekleştiği zamanlar da vardır. Yani bu kalabalık gürültünün Allah belasını versin. Hem iyi hem kötüdür. Bayan Nakış ekmekle çökelek getirdi. Yanına 5-6 şeker indirdi. Çocuklar da ateşin çevresine aldı. Ala köpek Mehmet Ali'yi merakla seyrediyordu. Sabah yeli ocağın dumanını Azeroğlu'na doğru üflüyordu. Bostan köyünün horozları ötüşlerini sürdürüyorlardı. Bütün köylerdeki ebeler harekete geçirilse uyanış başlar, dedi Mehmet Ali. Baba Nakış Mehmet Ali'yi garip garip süzdü. Kravatına, dalgalı saçlarına, ütüsüne baktı. Söylemesi ayıp, ebeler karı doğurtmaktan fırsat bulup da iki devrim kelimesi söyleyemez. Ebelikle devrim farklı şeylerdir. Devrimin baş ustası Marx, şiddeti yeni toplumun ebesi olarak görür. Yani yeni toplumu eski toplumdan doğurtan bir araç olarak görür, dedi Azeroğlu. Söylemesi ayıp, yani şimdi devrimi ebeler mi yapacak? Anlamadın Nakış, diye söze girdi Ali Haydar. Devrimci şiddetin, devrimci zorun ebe olduğunu söylüyor Marx. Devrimi ebeler yapar demiyor. Yahu kardeşim, şimdi söylemesi ayıp, devrimci şiddet eğer ebe ise bu ne anlama gelir? Bu devrimi resmen ebelerin yapacağı anlamına gelir ki benim kafam buna basmaz. Dallı bahçenin ebesi bir katıra binmesini bilmiyor, devrimi nasıl yapacak? Ebe gebe şiddet sohbeti Nakış'ın sorunu kavramasıyla sona erdi. Ama Nakış 30 milyon insanın bir gecede bir işaretle birden ayağa kalkması teorisinden vazgeçmedi. Bunun için güçlü bir lidere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Yanı başında duran ala köpeği kovdu, sümkürdü, çayı yarım metre yükseklikten şelale gibi şarıldatarak bardaklara doldurmaya başladı. İbrahim Polat damın üzerinden ötelerde pusuya yatan İbo'yla Küçük Ali'ye el kol işaretleri yaptı. Küreciğin genç devrimcilerinden birisiydi. Galiba geliyor, görünmeyelim, kaçırabiliriz, yat, dedi İbo Küçük Ali'ye. Neden bizim beklediğimiz işareti vermedi de değişik işaret verdi? Belki karıştırmış olabilir, dedi İbo. Bak bak, işte geliyor, yat, kafan görünüyor. Evden çıkan adam daracık tozlu patikaya girmişti. Sakal tutan gediğinde pusuya yatan İbo'yla Küçük Ali'ye doğru ilerliyordu. Adam 50-55 yaşlarında vardı. Tam pusu noktasına geldiğinde İbo'yla Küçük Ali ayağa fırlayarak adamı durdurdular. Kıpırdama, ellerini havaya kaldır, dedi İbo. Bak üzerinde silah var mı? Adam şaşkınlık içindeydi. Korkudan dilini yutmuş, benzi ayva sarısına dönmüştü. Gözlerini İbo'nun elindeki tabancaya dikmişti. Dizleri, elleri ve çenesi titriyordu. Üzerinde silah milah yok, dedi Küçük Ali. Düş önümüze, konuşmadan yürü. İbo'nun bu direktifi adamın dilini açtı. Dildeki kilidin açılışıyla birlikte titreme arttı. Oğlum siz kimsiniz? Kulunuz kurbanınız olayım. Vallahi benim hiç düşmanım yoktur. Ben sizi tanımıyorum. Benim size ne kötülüğüm oldu? Sinan Cemgil ve arkadaşlarını ihbar etmekten daha büyük kötülük var mı, dedi İbo. Vallahi billahi tillahi ben ihbar etmedim. Bu kürecikte kime sorarsanız sorun. Elinizi ayağınızı öpeyim. Vallahi ben etmedim. Ben ihbar, ben. Bokunuzu yiyeyim, kulunuz köleniz olayım. Vallahi ihbar edeni cümle alem biliyor. Keallı muhtarı Mustafa Mordeniz. Cümle alem biliyor vallahi. Mustafa Mordeniz sen değil misin, diye sordu İbo. Vallahi ben değilim. Muhammed, Ali, Hasan, Hüseyin nuruna and olsun ki ben değilim. Aha benim künyem. Cebinden nüfus cüzdanını çıkararak İbo'ya uzattı. İbo ile Küçük Ali afallamışlardı. İbo cüzdandaki resme ve adama dikkatle baktı. Diğer sayfalara göz attı. Üzgün ve mahcup bir edayla Küçük Ali'ye dönerek, ''Amcaya karşı vahim bir hata işledik. Gerçekten bu değil Mustafa Mordeniz.'' İhtiyar gözlerini ferah ferah açmış, rahatlamıştı. ''Amca bizi affet, seni muhtar sandık. Affetmek Allah'a mahsustur oğlum. Olur böyle şeyler. Canınız sağ olsun.'' İbo köylünün nüfus cüzdanını geri verdi. ''Kusurumuzu bağışla amca. Seni manen mağdur ettik, üzdük. İhbarcı muhtara benzettik. Cidden üzüldük.'' diyerek elini öptü. Bir öpücük de Küçük Ali kondurdu mağdurun eline. ''Kusurumuzu bağışla amca, yanlış iş yaptık.'' dedi. Yolun kenarındaki çukurda oturdular. İbrahim Polat hala damın üstündeydi. ''Biz mi yanlış anladık yoksa o mu yanlış işaret verdi?'' diye küfür yürüttüler. Muhtar evde miydi, değil miydi? Ama muhtar evde olmasa adam damdan aşağı inerdi. Bu tip yorumları tam yarım saat kadar yaptılar. Gözleri İbrahim Polat'taydı. Polat birdenbire el kol işaretleri yapmaya başladı. Bu daha önce kararlaştırdıkları işaretti. Az sonra tek bir adam patikaya girerek pusu yerine doğru yürümeye başladı. İbo tabancasını belinden sıyırarak ''Sanırım muhtar budur, kafanı gösterme.'' dedi. Muhtar pusuya yatan iki kişiyi gördü. Aralarında 15 metre kadar bir uzaklık vardı. Kuşkulanmasına rağmen durumu anında kavrayıp kaçamadı. Tam yaklaştığında pusucular ayağa kalkarak muhtarın önünü kestiler. Tabancasını muhtarın göğsüne doğrultan İbo, ''Ellerini kaldır ve kıpırdama.'' dedi. Muhtar gayet soğukkanlı bir tarzda ellerini kaldırdı. Pusucuları tepeden tırnağa süzdü. ''Tamam, korktuğum başıma geldi.'' diye düşündü. İbo Küçük Ali'ye, ''Şunun üzerine arabaya nüfus cüzdanına dikkatle bak.'' dedi. Küçük Ali muhtara arkadan yanaşarak aramaya başladı. Nüfus cüzdanına dikkatle baktı. ''Tamam.'' dedi. ''Muhtarı kafese aldık.'' İbo sert bir direktifle ''Önümüze geç, kıpırdamadan yürü.'' diye bağırdı. Muhtar müthiş bir korku anaforuna düştü. Fakat bunu açığa vurmadı. ''Beni nereye götürüyorsunuz kardeşim? Yanlış iş yapıyorsunuz. Ben sizden ve halktan birisiyim.'' dedi. ''Çeneni kapa ve yürü.'' Zaman kazanmak için yavaş yürüyordu muhtar. Kurtulmanın çareleri üzerinde yoğunlaşmıştı. Gayet soğukkanlı olmalı, suçluluk havası içine girmemeliyim. Bunlardan yana görünmek için neler yapabilirim? Gerçekten beni öldürebilirler mi? Ama bu bölgede şimdiye kadar hiç ihbarcı öldürmediler. Birisi kararlı, diğeri ise mülayim bir herife benziyor. Karşılıklı sohbet havası yaratırsam, ikisine olmasa bile birini yumuşatabilirim. Uzun, nemli ve karanlık bir mağaraya girdiler. Mağaranın orta kısmını oturmak amacıyla düzene sokmuşlardı. Bir battaniye, bir küçük torba dolusu ekmek vardı. Üçü de battaniyenin üzerine oturdular. İbo tabancasını emniyetini kapayarak beline soktu. ''Sinan Cemgil ve arkadaşlarını neden ihbar ettin? Sen ihbar etmeseydin onlar belki de başyurt yaylasını alelacele terk edip bilinmeyen uzak bölgelere gidip İkinci bir muhtarın ihbarına kurban olmazlardı. Sen onlara hangi amaçla ihbar ettin?'' dedi İbo. ''Ben onları ihbar etmedim. Ben muhbir olacak kadar alçalmam. Tüm Kürecik köylüleri yalan mı söylüyor? Kürecik karakolundaki bir görevli yalan mı söylüyor? Karakoldakiler açıkça söylüyorlar. Onların sana ne kastı ve garezleri olabilir ki? Ben bunların iftira olduğunu söylüyorum. Benim bu bölgede hasımlarım çoktur. Beni harcamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Siz de bunların aleti oluyorsunuz.'' ''Samimi değilsin, inkar ediyorsun.'' dedi İbo. ''En yakın akrabaların dahi senin ihbarını inkar etmiyorlar. İnkarcılık seni kurtarmaz ki, durumunu daha da ağırlaştırır. Doğruyu söyle, para için mi yaptın, devletin gücüne ve politikasına inanarak mı yaptın, yoksa birilerinin gözüne girmek için mi yaptın? Samimi olarak konuş. Biz de ona göre davranalım. Senin cezalandırılmanı bizzat halk istiyor. Bu ciddi bir durumdur. Halkın karşısında inkarı değil, açıklığı ve iştenliği tercih etmelisin. Her muhbir öldürülür diye bir anlayışımız yoktur bizim.'' Muhtar kendi ellerine ve ayaklarına baktı. Durgunlaşmıştı. ''İtiraf edersem acaba beni öldürürler mi?'' diye düşündü. İnkar Kalesi'ne sığınmayı daha uygun buluyordu. Bu namussuzlara güven olmaz diyordu bazen kendi kendine. Cesur bir insandı. İyi düşün muhtar, biz cellat değiliz. İyi düşün ve ondan sonra konuş. Bildiğin ihbarcı varsa onları da söyle dedi Küçük Ali. Düşünecek bir şey yok kardeşim. Yapmadığım şeyi yaptım diyemem. Birbirlerine baktılar İbo ile Küçük Ali. Şimdi ne yapalım dercesine. İbo, muhtarı samimi ikrara zorlamak için ülkenin ve halkın durumunu, halk için yapılan özverileri anlattı. Mücadelenin neden ortaya çıktığını ve kaçınılmaz olarak nelere yol açacağını açıkladı. Muhbirliğin halk hayatında lanetlenen bir şey olduğunu ve bir muhbirin bile isterse iyi bir insan haline gelebileceğini, halka hizmet edebileceğini yalın bir dille örnekler vererek anlattı. Sonunda şu soruyu yöneltti. Ne diyorsun anlattıklarıma muhtar? Bunları benim için anlatıyorsan boşunadır. Çünkü ben devrimcilere sevgiyle bakan bir insanım. Anlattıkların benim için bilinmeyen şeyler değil ki. Muhbirlik benim soyuma, benim karakterime yakışmaz. Ben izzet-i nefis sahibi, namuslu bir adamım. İbo kendi kendine, izzet-i nefsine tüküreyim dedi. Muhtar sözlerine devam etti. Asıl ihbarcılar beni muhbirlikle suçlayanlardır. Dikkatleri kendi üzerlerinden dağıtmak için yapıyorlar bunu. Araştırın, bunun böyle olduğunu göreceksiniz. Hiç utanmadan yalan söylüyorsun dedi Küçük Ali. Hayır, hiç yalanım yoktur. Tüm bunlara rağmen beni öldürmek istiyorsanız ve ölümüm devrim için yararlı olacaksa buyurun öldürün. Muhtarın bu son cümlesi bir sessizlik yarattı. Sessizliği tüm varlığı ve kılcal damarlarıyla dinleyen muhtar, herhalde inandırmaya başlıyorum adileri diye düşündü. Mağaranın önünden üç sarı çiçek fışkırmıştı. Çiçekleri yosun yeşili narin otlar sarmıştı. Çiçeklerin fışkırdığı kayanın çukurunda dinlenen kertenkeleler mağaranın derinliklerinden gelen konuşmaları dinliyorlardı. Topraktan tohum ve tomurcuk kokusu yükseliyordu. Mağaraya yakın köyden kadın sesleri geliyordu. Güneş kara bulutların ardında dinleniyordu. İbo sonunda saatine baktı. Küçük Ali'ye, şunun gözünü bağla dedi. Küçük Ali'nin benzi sararmış, dudakları kurumuş gibiydi. İbo da huzursuzdu. Yerine getirmek zorunda kaldığı ağır ve hoş olmayan bir görevin ağırlığı altında acı çeker gibiydi. Küçük Ali bir bezle muhtarın gözünü bağladı. Muhtar hiç kıpırdamadı. Yanlış iş yapıyorsunuz kardeşim dedi. Sonra tereddüt içine düştü. Muhbirlik suçumu itiraf edip af dilemeliyim. Belki o zaman kurtulurum diye düşündü. Bu sesi içinden yükselen şu ses bastırdı. Sakın itiraf etme. Öldürmezler, korkutmak için yapıyorlar. İbo tabancasını kemerinden çekti. Emniyetini usuldan açarak muhtarın şakağına doğrulttu. Mağaranın önündeki kertenkeleler patlayışla birlikte kayanın çatlaklarına kaçtılar. Muhtar acı bir inleyişle yana devrilmiş, boynu, ceketi ve kulağı kan içinde kalmıştı. Üzerini yeniden aradılar, 500 lira çıktı. Para hangi cepten çıktıysa o cepte kalmalıdır. 500 değil 10 bin olsa da almayız dedi İbo. Para muhtarın cebine konuldu. Üzerinde tüm azılı halk düşmanlarının sonu böyle olacaktır yazısı bulunan bir kağıt muhtarın göğsüne iliştirildi. Geceleyin derelere inen dağ rüzgarı suları dalgalandırır, doruklardan çiçeklere kar kokusu taşır. Uçurumlara açılan mağaraların önünde zaman zaman ıslığa dönüşür. Ahırlardaki horozlar evlerden sızan inleyişlere dikkatle kulak verir. O gece rüzgar sakal tutan gediğindeki mağaradan tüten kan kokusunu çimenlere yaydı. Kan kokusunu alan sivrisinekler mağaraya üşüştüler. Muhtarın karısı uyuyamadı. Gece yarısı kalkıp bir bardak su içti. Nerede kaldı acaba? Yoksa bize haber vermeden Malatya'ya mı gitti diye mırıldandı. Mehmet Ali sarışın ebeyi arkadan kucakladı. Saçlarını tecrübeli bir kurt gibi kokladı. Bitiyorum sana diye mırıldandı. Ebe uysallığını bozmadı. Sıcak ve isterik bir edayla Hovarda'nın kollarından sıyrıldı, tatlı bir gülümseyişle kalçasını masaya dayadı. ''Otur şurada, acele etme.'' dedi. ''Ne zaman boşanacaksın artık senin bu yalanlarından bıktım. Bu ilişki bu şekilde süremez. Yavaş konuş, arkadaş duymasın. Duysun, duymayan mı kaldı ilişkimizi? Kesin bir karar vermelisin artık. Ya ben ya karın. Biraz daha sürerse adım orospuya çıkacak. Sen benimsin güzelim, bana aitsin diyerek Ebe'nin dizine iştahlı bir öpücük kondurdu Mehmet Ali. Ebe harlandı, gülümsedi sezdirmeden. Hovarda usuldan ayağa kalkarak aşığının kulağını, burnunu ve üst dudağını kokladı. Tavladan yeni açılmış delişmen bir aygır gibiydi. Aşığını kucaklayarak karyolaya yatırdı. Azeroğlu konuşmaları ve fısıltıları dikkatle dinliyordu. Uykusu kaçmış, hayret ve öfkeyle dolmuş, şehvet alevine girmişti. Kapı ve duvarlar ortadan kalkmışçasına konuşmalar, fısıltılar, iç çekişler berrak bir su gibi Azeroğlu'na ulaşıyordu. Kavrulmuş taş gibisin, eritiyor, bitiriyorsun beni. Vay alçak diye iç geçirdi Azeroğlu. İtibarımızla oynuyor. Karısının haberi var mı acaba? Bu durumu köylüler biliyorlar mı acaba? Eğer köylüler biliyorsa faaliyetlerimiz zarar görür. Kimse bakmaz yüzümüze. Çıkar çıkar, hepsini çıkar. Islak bir bez getir. Azeroğlu yorganın altında hafifçe sağa döndü. Yüreği küt küt vuruyordu. Acaba hangi aşamadalar diye sordu kendi kendine. Sert bir yorgan ışırtısı duyuldu. Derken bunu karyola gıcırtısıyla Ebe'nin tatlı inleyişleri izledi. Azeroğlu alnının terini eliyle sildi. Soluğunu keserek durumu büyük bir duyarlılıkla dinlemeye koyuldu. Şşt, inleme be, herifi uyaracaksın. Elimde değil, dayanamıyorum. Vay be diye iç geçirdi yeniden Azeroğlu. Tam krizin zirvesindeler. Göğsünün terini yorganla sildi. Yanağını avucuna yerleştirerek dinlemesini sürdürdü. Ebe'nin de Allah'ı var ama diye düşündü. Göğüsler insanoğlunu sorumsuzca kışkırtıyor. Kalçalar belin inceliğiyle çatışıyor. Ağız ateşten beter. Gözler kocaman. Eda, kırıtış, cazibe ki ayrı bir alem. Azeroğlu odalara sessizlik çökmesine rağmen sabaha kadar uyuyamadı. Birkaç kere evlendi, birkaç kere devrim yaptı. Tanklarla şehirlere girdi, birkaç kere de öldü. Sabah güneşi pencereleri yalamaya başlayınca kalkıp yatağının içinde oturdu. Derin derin esnedi. Dışarıdaki sesleri dinledi. Az sonra Ebe içeri girdi. Günaydın, ne çabuk kalktın diyerek Azeroğlu'nun önünden geçip tuvalet için bahçeye çıktı. Ebe'yi arkadan dikkatle inceledi Azeroğlu. Kalçaları ince kızıl geceliğin altında Hint yakutları gibi gülümsüyordu. İç gıcıklayıcı, parfümle karışık hoş bir ter kokusu bırakarak çıkmıştı. Acaba ayrı bir gezegenden mi sökün edip geldi adına kadın denilen bu şirin yaratıklar diye bir ses çınladı içinde. Şimdiye kadar neden aşık olmadığının, bir kızın elinden neden tutamayıp bir kızla neden öpüşemediğinin üzerinde düşünmeye başladı. Cevabını kendisi verdi sonra. Buna hiçbir zaman vaktim olmadı. Aynı anda bu cevabı yerle bir etti. Aşk arayıştır ve aşkın vakti yoktur. Güneş kahvaltı masasına vuruyordu. Ebe'nin saçları parlıyor ve çayı o dolduruyordu. Sürüde 13 aç kalan hovarda montofon boğaları gibi saldırıyorlardı yiyeceklere. Mehmet Ali Azeroğlu uykusuz, bulanık ve durgundu. Bunlar benden daha iştahlıdırlar. Akşam mum olup eridiler diye düşündü. Evden çıktıklarında çimenler sabah güneşine doymuştu. Kurduğun ilişkileri, yani gönül ilişkilerini beğenmiyor, eleştiriyorum Mehmet Ali. İlişkiler gayet normaldir. Ben karımı sevmiyorum, bunu seviyorum. Bu kadın benim içimdeki karanlıkları eritiyor. Sözleri, bakışları, gülüşleri, öpüşleri hoşuma gidiyor. Onun için ben bu kadını tercih ediyorum. Tercih edebilirsin. Benim buna bir diyeceğim yoktur. Ama bu ilişkileri karından gizlemen doğru değildir. Onunla evli görünüp bununla sarmaş dolaş olman doğru değildir. Sevmediğin birisiyle evlilik ilişkilerini sürdürmen doğru mudur? Senin aldatma temelinde yürüttüğün bu ilişkilerin bölgedeki politik faaliyetlerimize de zararı vardır. Zararı olduğunu sanmıyorum. Sanmıyorum deyip kendini aldatma. Davanın çıkarlarını özel çıkarlarımızdan üstün tutmalıyız. Tek tek insanların özel çıkarlarına saygı göstermenin, önem vermenin yolu da bu anlayıştan geçer. Kızılkale köyünde Mehmet Ali'den ayrılan Azeroğlu Muhundu nahiyesine gitmek için yola koyuldu. Mehmet Ali ile bir hafta sonra Düzgün Dağı'nda buluşacaktı. Muhundu yakınında daha önce birkaç kere uğradığı Kirve Memo'nun evine gitti. Kirve Memo, hayatın ayrıntılarına dair sohbetlere bayılan bir insandı. Dinlemekten daha çok konuşmayı seviyordu. 10 keçisi, 1 ineği, 8 çocuğu vardı. Azeroğlu'na kanı kaynamış, güveni artmıştı. Azeroğlu'nu sessizce dinlemesi, arada sırada gülmesi, onaylaması, sohbeti, daha sonra ne oldu şeklindeki sorularla deşmesi Kirve Memo'nun hoşuna gidiyordu. Akşam yemeğini yedikten sonra yeniden sohbete koyuldular. Tüm çocuklar ve evin hanımı Beser ocağın etrafında toplanmışlardı. Her zaman olduğu gibi Kirve konuşuyordu. Teşkilat nedir? Teşkilat dediğin kuvvettir. Her köyden 5 taşaklı adamı namus sözüyle bağladın mı al sana teşkilat olur. 100 köyde ne eder? 500 kişi. 500 kişiyle sen bir orduyu bozarsın. Bir kurt 500 koyunluk bir sürüye daldı mı sürünün düzenini perişan ediyor. Kız hele bir çay doldur. Az iç, yavaş iç, arkandan atlı koşturuyor. Zır zır etme, doldur. Rahmetli benim babam tam teşkilat adamıydı. Bir mavzeri, 2 tabancası vardı. Gün ışımadan kalkar, muzurda yıkanırdı. Biz o zamanlar tornavada otururduk. Kış vakti göğsüne kadar buzlu muzura girerdi. Muzura ki Temmuz ayında giremezsin. Rahmetli sevinçten bağırırdı. Buzları yara yara kıyıya çıkardı. Don giymezdi suda. Buzlardan çıkınca ayıbı öyle bir sertleşir, öyle bir dikleşir, öyle bir ısınırdı ki hararetinden buğular yükselirdi. Vi Memo, Memo Allah belanı versin, misafirden ayıptır. Kız sus, insan halidir, ne ayıbı. Zırt vırt edip sözümü kesme. Azeroğlu gülmemek için kendisini zapturapt altına almıştı. Rahmetli o mübarek haliyle cıl cıbıldak eve doğru yürürdü. Evimiz Munzur'a yakındı. Zaten evde soyunur, Munzur'a öyle giderdi. Sabahın köründe köyün karılarıyla genç kızları pencere aralığından, kapı deliğinden, duvar çatlağından rahmetliyi seyrederlermiş. Ayı boğan haso derlerdi. Annemden başka bu dünyada hiçbir kadın rahmetliye dayanamazdı. Zaten rahmetlinin sırtında, karnında, omuzlarında teke kılı gibi kıllar vardı. Bu yüzden köylüler rahmetliye dayanamazdı. Anam da kadındı ha. Kapıdan girdiği zaman kalçaları kapının kenarlarına sürtünürdü. Baldırları besili bebek baldırı gibi bembeyazdı. Yürüyünce taze yoğurt gibi yaylanırdı. Büyük danaları emlik oğlaklar misali kucağına alırdı. Benim gibi 2 adamı kucaklayıp sıksa 1 ederdi. Buna rağmen anam rahmetliye dayanamazdı. Vi Memo Memo Allah belanı versin ayıptır başka şey anlatsana. Kız sus insan halidir ne ayıbı. Çeneni kapa da 1-2 söz edek. Rahmetli evlendiği zaman ilk gece anam öyle bir bağırmış ki bütün köyü ayağa kaldırmış. Köylüler demişler normaldir. İlk gecedir. Huso herhal karının ağzına incirle lokum tıkamayı unuttu. İkinci, üçüncü gece de bağırmış. Normaldir demişler. Ama anamın bağırması sürmüş. 15. gece köylüler kendi aralarında toplanmışlar. Demişler bu ayı boğan Huso karısını her gece mutlak dövüyor. Gidip ikaz edelim. Diyelim ki Huso bak babam biz senin karını dövmene karşı değiliz. Ama bizi her gece huzurumuzdan etme. Gece yarısı evin önünde toplanmışlar kapıyı vurmuşlar. Huso huso hele çık demişler. Rahmetli donunu giymiş, terini silmiş, cıl cıbıldak kapının önüne çıkmış. Ne var lo demiş, hayırdır inşallah. Muhtar Topalıdo meseleyi anlatmış. Anlatmış ama anlattığına da pişman olmuş. Rahmetli demiş, lo ben karı dövecek kadar karı değilim. Bırakın da karımla bir yatakta kişneşek demiş. Anam da içerden, toprak başınıza demiş. Şimdiye kadar hangi biriniz karınızı yatakta bağırtacak kadar erkek çıktınız demiş. Duyurmak için dememiş ama köylüler duymuşlar. Köylüler çaresiz çekmiş gitmişler. O günden sonra rahmetli yine anamı bağırtıp durmuş. Köylüler demişler lo bu böyle gitmez. Biz gidip bu adama evini köyün dışına almasını söyleyelim demişler. Sonra düşünmüşler köyün dışından da ses gelir. Köpekler bu sese havlar biz yine uyuyamayız. Muhtar Topal Hudo demiş, lo en iyisi biz ayı boğan Huso'ya karısını horoz ötüşünde kişnetmesini söyleyelim. Hepsinin kafasına yatmış. Yine bir gece toplanmışlar. Korka korka rahmetliye gelip meseleyi açmışlar. Rahmetli köpürmüş. Lo demiş, bu köy her meselesini halletti de benim uçkurumu ne zaman çözeceğim mi kaldı? Anam da içerden, toprak başınıza demiş, kendi uçkurunuzu çözüp karınızı kişnetecek mecal kalmamış sizde. Bir de gelip benim herifin uçkuruyla uğraşırsınız. Rahmetli Yiğit ama anlayışlı adamdı. Köylülerin isteğine uymuş.